Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 23. Ayrım. Doktor Küçük, Kıbrıs olayları hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlayarak yeni büyükelçiye sunmuş, büyükelçinin Ankara'ya geçtiği raporu ilgili görevli bakana özetlemişti. Dışişleri Bakanı Kıbrıs liderlerini davet ederek 9 Ocak sabahı Ankara'da bulunmalarını rica etti. Nihat Erim'in verdiği önerge nedeniyle 9 Ocak günü mecliste Kıbrıs hakkında genel görüşme açılacaktı. O günü meclis görevlileri Doktor Küçük, Denktaş ve Osman Ölek'in dinleyici balkonunun ön sırasında oturmalarını sağladılar. Karşılaştıkları herkes saygıyla selam veriyordu. Bunlar Kıbrıs davasının milli kahramanlarıydı. Meclis Başkanı Fuat Sirmen ile Senato Başkanı Suat Hayri Ürgüplü protokol locasında yerlerini aldılar. Yüksek rütbeli askerler de geldi. Kor diplomatik bu görüşmeye büyük ilgi göstermişti. Meclis salonu ile dinleyici ve basın balkonları tümüyle doluydu. İlk sözü Dışişleri Bakanı aldı. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar her aşamada kanıtladığı barışçılığına değindi. Sonra Kıbrıs'la ilgili antlaşmaları, Kıbrıs'taki olumsuz durumu, Makaryos'un anayasayı hükümsüz bırakma çabalarını ayrıntılı olarak anlattı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Yüksek Meclis'in önünde kesin olarak ifade etmek isterim ki, Kıbrıs'ta antlaşmaları bozan fiili bir durumu Türkiye Cumhuriyeti kabul edemez. Türkiye, hükümet ve millet olarak Kıbrıs antlaşmalarının kurduğu düzenin korunması hususunda gayet hassas ve uyanıktır. Sonra Nihat Erim konuştu. Makaryos ve Rumların Enosis peşinde koştuklarını anlattı ve şöyle dedi. Antlaşmalar bozulursa yerine Enosis değil Taksim gelir. Sanki geleceği okuyordu. Ama Kıbrıs yönetimi uyarıdan, öğütten anlayacak yetenekli bir yönetim değildi. Hiçbiri aptal değildi fakat hepsinin aklı bir tek yönde işliyordu. Enosis. Başka her şeye kapalıydı. Küçüklükten beri aldıkları eğitimin etkisiyle tek yanlı, tek kanallı düşünebiliyorlardı. Hastalıklı bir durumdu bu. Daha sonra parti liderleri söz alarak hükümeti tam olarak desteklediklerini açıkladılar. Kıbrıslı liderler ertesi gün Bakanlar Kurulu toplantısına alındılar. Sözcü olarak Denktaş konuştu. Bütün bildiklerini ve yaşadıkları olayları anlattı. Bu bilgilerin çoğunu eski Büyükelçi Dırvanay'a rapor olarak vermişlerdi. İsmet İnönü Dışişleri Bakanı'na döndü. Söyledikleri doğru ise durum vahim. Denktaş'ın verdiği bilgiler bakanı da şaşırtmıştı. Doktor Küçük'ün raporunun özetini dinlemişti. Ayrıntıları ilk kez duymaktaydı. Ayrıntılar için şimdi duyuyorum, dedi. Kıbrıslı liderler, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili birimlerin yetkilileri ile görüştüler. Çok saygı ve ilgi gördüler. Büyükelçi Dırvanay'ın raporları yollamadığını öğrenince şaşırdılar. Türkiye'nin bir süre neden pasif davrandığı anlaşılıyordu. Dırvanay, Kıbrıs'ı sorunsuz bir ülke gibi aktarmıştı. Akşam üçünü İnönü yalnız kabul etti. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Türkiye'nin müdahale edebilmesi şartlara ve politik konjonktüre bağlı. Sorun milletler arası bir nitelik kazandı. Benim en çok dikkat ettiğim husus garanti hakkımızın yürürlükte kalması. Gerisini bu hakka dayanarak çözebiliriz. Kısacası bu iş sabır işi. Siz de, biz de sabırlı olacağız. İnönü'nün söylediği son söz üçünün de içine işledi. Unutmayın, vatan savunmasında Türk'ün sabrı tükendiği yerde yeniden başlar. Türkiye'nin ciddi ekonomik sorunları vardı ama Kıbrıs'a para yardımını artıracaklardı. Türk cemaati yönetiminin de ekonomik durumu düzeltmek ve iyileştirmek için ivedi önlemler alması gerekiyordu. Üç lider Türkiye'den daha iyimser ve azimli ayrıldılar. Makarios, anayasa konusunun bir iç konu olduğu, iç konuya dışarıdan kimsenin karışmaya hakkı olmadığı anlamında konuşmalar yapmaktaydı. Bu konuşmalara yanıt olmak üzere Cemal Erkin, 14 Ocak günü mecliste gündem dışı söz alarak yazılı bir metin okudu. Metini önemi dolayısıyla İnönü'ye göstermiş, İnönü bazı yerleri daha sertleştirmişti. Konuşmasını şöyle bitirdi. Yüksek Meclis'in önünde en kesin surette bir defa daha ifade etmek isterim ki, Türk hükümeti ve milleti Kıbrıs Anayasası'na aykırı davranılmasını hoş göremez. Türk hükümeti antlaşmalarla haiz olduğu haklardan zerre kadar fedakarlık edemez. Bu, herkes tarafından en ufak bir tereddüte dahi yer bırakmayacak şekilde ve bütün açıklığı ile bilinmelidir. Bu konuşmanın hedefi yalnız Makarios değil, öteki iki garantör devlet ile Kıbrıs konusuna ilgi duyan bütün devletler, Birleşmiş Milletler ve NATO idi. İnönü, Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'da, diplomatlarımızın bulundukları ülkelerde Kıbrıs olayları ile garanti antlaşması konusunda diplomatik çevreyi bilgilendirmelerini ve her olasılığa hazır tutmalarını istemişti. Dışişlerinin 2 yılda paslanan çarkları gıcırdayarak harekete geçtiler. Yorgacis, örgütlenme bitene kadar bazı girişimlerde bulunmakta yarar gördü. Türkleri bunaltmak, dirençlerini zayıflatmak, moral bozmak iyi olacaktı. Makarios'tan izin aldı. Polisler Türk semtlerinin çevresini yer yer sardılar. Giriş çıkışı denetlemeye başladılar. Polisler ile polis üniforması giydirilmiş Rumlar üst aramaya yelteniyorlar, sert tartışmalar yaşanıyordu. 25 Ocak akşamı saat 20.15'te Lefkoşa büyük bir patlama ile sarsıldı. Bayraktar Camii'nin bombalandığı öğrenilince binlerce Türk öfke içinde sokaklara döküldü. Doktor Küçük, Denktaş, Büyükelçi, bu dönemdeki alay komutanı Kurmay Albay Necdet Üru ve halk olay yerine geldiler. Minare yarı yarıya yıkılmış, cami biraz daha tahrip olmuştu. Bomba uzmanları caminin içinde patlamamış 2 bomba daha buldular. Yorgacis, Türklerin misillemeye kalkışacağını ümit ediyordu ama yanıldı. Liderler ve TMT, misillemeye de, tepkilere de izin vermedi. Halk da söz dinledi, Rum tuzağına düşülmedi. 28 Ocak'ta Türkler büyük bir heyecanla Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptılar. Sade ve güzel bir anıttı. Açılış için Türkiye'den gelenler olmuştu. Denktaş'tan sonra Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı Doçent Doktor İsmet Giritli ile şair Behçet Kemal Çağlar konuştu. Özellikle Rum yöneticileri uyardılar. Uyarı dinlemeyen Makarios, seçtiği yolda yürümeyi sürdürdü. Hayatın kendi düşündüğü ve hayal ettiği gibi gideceğine inanıyordu. 17 Şubat'ta Baf ilçesinin Tala köyünde ölmüş bir evokacının büstünün açılışında konuştu. Geleceğimizi emellerimize göre şekillendireceğiz. 24 Şubat'ta bir başka evokacının büstünün açılışında da hedefimizden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz dedi. Her evokacının büstünü köyüne dikiyorlardı. Yorgacis de bir başka evoka katilinin 3 Mart'taki anma töreninde önümüze ne güçlükler çıkarsa çıksın hedefe doğru ilerlemekte azimliyiz diyecekti. Konuşmalar gittikçe keskinleşiyordu. Kenan Çoygun Denktaş'la konuşmak istedi. Gece yarısından sonra karargâhta buluştular. Sayın Denktaş, TMT'nin haber alma kaynakları iyidir. Acil bir durum yok. Genç Rumlara Trados Dağı'nda silah eğitimi veriliyor. Aldığım bilgileri birleştiriyorum. Büyük bir olaya hazırlandıkları sonucuna varıyorum. Tahminime göre önümüzde bence birkaç ay var. Topluca saldırırlarsa direnebilecek miyiz? Evet, TMT kurulduğundan beri böyle bir güne hazırlanıyor. Bir toplu saldırı olursa, TMT gizliliği bırakarak ortaya çıkacak. Rumların bizim böyle büyük, eğitilmiş bir örgütümüz olduğundan haberi yok. Haberi olsa bilirdik. Bu sırrı büyük bir sorumlulukla korumayı başarmışız. Asıl gücümüz bu sürpriz olacak. Bütün sancakları denetledim. Komutanlar da, mücahitler de hazır. Görev başındaki mücahitlerimizin sayısı 12 bindir. Yeniler ve yedeklerle birlikte bu sayı yakında 15 bini geçer. Yıllarca mücadele edecek kadar silahımız ve cephanemiz bulunuyor. Size bildirmem gereken 3 sorunumuz var. Buyurun. Birincisi büyük bir sorun. Uzak küçük köyler ile Rum köylerinde bulunan küçük Türk toplulukları. Buralarda TMT üyesi bir kişi bulunuyor ama bunların kendilerini savunmaları çok zor. Sayıları yetmez. Birkaç gün içinde yenilirler. Evlerini, barklarını bırakıp şimdiden büyük Türk köylerine, yakın ilçelerin Türk kesimlerine, Lefkoşa'ya göçmelerini sağlamamız, göçün yaratacağı sorunlara hazırlıklı olmamız gerek. Köylü evini, bahçesini, tarlasını, atalarının mezarlarını kolay bırakır mı? Bırakmaz. Zaten onun için büyük sorun dedim. Fakat bu sorunu çözmemiz şart. İkincisi yiyecek ve ilaç konusu. Çatışma çıkarsa dışarı ile bağlantımızı mutlaka keseceklerdir. Ekmeklik un, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme sorun olacaktır. Stok yapmalıyız. Haklısınız, gücümüz yettiğince stok yapmaya çalışırız. Üçüncü sorun, doktor, kan ve hastane ihtiyacı. Üçüncü sorun, doktor, kan ve hastane ihtiyacı. En çok Lefkoşa'ya saldıracaklardır. Burada büyükçe bir hastanemiz olmalı. İlaç, kan ve doktor için Kızılay'dan yardım istenebilir. Ben Ankara'ya bir ön bilgi geçtim. Anladım. Kenan Çoygun son olarak bir tavsiyede bulundu. Savaş ne kadar anlatılsa yaşanmadan anlaşılamaz bir olaydır. Silahlar patlamaya, çocuklarımız yaralanıp düşmeye başladığı zaman lütfen sakin olun, paniklemeyin. Türkiye niye gelmiyor diye konuşmayın. Ana vatanımızın gelebilmek için kaç türlü dış ve iç sorunu çözmek zorunda olduğunu hatırlayıp susun. Bir ordunun çıkarma için hazırlanması günler alır. Bir iki günde çıkarma yapılamaz. Paniklerseniz o halinizde kimseye görünmeyin. Siz lidersiniz. Taş gibi olmalısınız. Özgürlük, bağımsızlık savaşı kurban verilmeden, çile çekilmeden, gayret etmeden kazanılmaz. Önce biz burada gerekeni yapacağız. Sonra Türkiye'den yardım isteyeceğiz. Herkes sizi iyimser görmeli. Kucaklaşarak ayrıldı. Makaryos 27 Mart'ta Garanti Antlaşması aleyhinde konuştu. 1 Nisan EOK ve terör gününü coşkuyla kutladılar. Bütün resmi binalar, evler, köyler Yunan bayrakları ile donatılmıştı. Eski EOK Mücahitleri Derneği binalara "Hedefimiz Enosis'tir" yazılı dövizler astı. Rum Cemaati Meclisi Başkanı Dr. Spridakis de radyoda bir konuşma yaparak Kıbrıs'ı fetheden Türklerden "Anadolu'dan gelen barbarlar" diye söz etti. Cemal Erkin 3 Nisan'da mecliste şöyle dedi. Yüz küsur bin yurttaşımızı Rum keyfi idaresine terk edecek bir hükümet Türkiye'de hiçbir zaman var olmayacaktır. Rum gazeteleri bu uyarıyı alay ya da hakaretle karşıladılar. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kıprianu, Erkin'in konuşmasını yanıtlarken şöyle dedi. Kıbrıs hükümeti, devletin iç konularına karışmak veya müdahalede bulunmak hakkını kimseye tanımıyor. 7 Nisan'da Denktaş, Kıprianu'yu yanıtladı. Kıbrıs var oldukça ne Kıbrıs Türklüğü bir azınlık ne de Kıbrıs bir Yunan adası olacaktır. Makaryos ve çetesi bu tümceyi duyunca herhalde gülmüşlerdi. Türk sorunu hazırlık bitince bir, en çok iki gün içinde sona erecekti. Kızılay'ın doktor, ilaç ve hastane aygıtları yollamayı kabul etmesi liderleri çok memnun etmişti. Ağustos'ta ilk dalga doktorlar gelecek, uygun bir bina, Kızılay Hastanesi ve kan merkezi yapılacaktı. Bir iki klinik açmayı da tasarlıyorlardı. Küçük ve uzak köylerin muhtarlarının, büyük Rum köylerinde yaşayan az sayıdaki Türklerin ileri gelenlerinin, buralarda varsa TMT'cilerin kulakları büküldü. Güvenlikleri için göç etmeleri tavsiye edildi. Bazıları razı oldular. Dikkati çekmeden toplanmaya başladılar. Ayrı ayrı, aralıklı olarak güvenli yerlere göç edeceklerdi. Bazıları ise çok kızdılar. Sırf yaşamak için baba ocağı terk edilir miydi? Gerekirse dövüşürüz. Biri de, ben Rum kopillerinden kaçmaya utanırım, dedi. Yer yer un ve yiyecek stoku yapılmaya çalışılıyordu. Kısa bir süre sonra göçmenler gelmeye başlayacaktı. Dipnot 187. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor Forstoff'un istifası bugünlerdedir. Bu olay Makarios'u çok memnun eder. Yeni bir başkan seçilmesine yanaşmayarak Anayasa Mahkemesi denetiminden kurtulur. Cumhuriyet parça parça çökmektedir. Türkiye'de sorunlar birbirlerini izliyorlardı. İkinci koalisyon da zorlukla yürümekteydi. Bu sırada yine bir tehlike atlatıldı. Ordudan emekli edilen Talat Aydemir, 21 Mayıs günü karargah olarak yine harp okulunu seçerek yeni bir darbe girişimine kalkıştı. Bu olay çeşitli aşamalardan geçerek sabaha kadar sürdü. Ankara Radyosu iki kez el değiştirdi. Sabah erkenden uçaklar uyarı uçuşları yaptılar. Zaten çok birlik katılmamıştı bu girişime. Talat Aydemir ve arkadaşları öğle üzeri teslim oldular. Talat Aydemir ve olayla ilgili olanlar yargıya teslim edildi. Yorgacis, Türkiye'de sorun çıktıkça seviniyor, Akritas planını uygulamak için hazırlıklarını daha keyifle yürütüyordu. Bugünlerde Makarios'un ana konusu anayasa idi. Anayasanın değişmesi gerektiğini sık sık savunmaktaydı. Bazı maddeleri zaten yok sayıyor, anayasaya aykırı davranmayı doğal buluyordu. Türk hükümeti iç çalkantılardan bir ara fırsat yaratıp Kıbrıs sorununa eğildi. Sert bir nota ile bu tutumundan ve konuşmalarından dolayı Makarios'u sertçe uyardı. Garanti antlaşmasının maddelerine dikkatini çekti. Nota 29 Temmuz'da Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'na verildi. Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı 5 Ağustos'ta Türkiye'nin notasını geri yolladı. Notada yabancı hiçbir devletin Kıbrıs'ın iç sorunlarına karışmasına izin verilmeyeceği, bundan böyle bu gibi notalarla ilgilenilmeyeceği bildiriliyordu. Saygısızlıkları, densizlikleri ve akılsızlıkları sürüyordu. Hiçbir zaman bir devlet ciddiyeti ve sorumluluğu taşımamışlardı. Çeteciden devlet adamı olmuyordu. Makarios 11 Ağustos'ta bir gazeteye şu açıklamayı yaptı. Garanti antlaşması kaldırılmalıdır. Herhangi bir garantör devletin Kıbrıs'ın iç konularına müdahale gayretlerini reddedeceğiz. Ertesi gün bir dergiye de şu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde hiçbir hakkı yoktur, olamaz da. Makarios bu gevezelikleri yaparken Kızılay doktorları ile ilaçlar, hastane aygıtları ve tıbbi malzeme Lefkoşa'ya geldi. Ankara, göçmenler için izci kamplarına yardım adı altında çadırlar ve kamp avadanlıkları da yollamaya başlayacaktı. Anayasa eğitim ve hayır işlerine yardıma izin veriyordu. Para yardımı Kıbrıs Türk Kültür Derneği yoluyla yapılıyor, Kıbrıs'a Türk kesiminde şubesi olan bankalar aracılığı ile sterlin olarak yollanıyordu. Liderlik parayı Büyükelçilik'le birlikte hazırlanan bütçeye göre harcıyordu. 25 Eylül'de Makarios anayasayı ne pahasına olursa olsun değiştirmek niyetinde olduklarını açıkladı. Bunun üzerine 21 Ekim günü Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan İnönü Kıbrıs konusunda bir açıklama yaptı. özeti şöyleydi. Kıbrıs Anayasası'nın Londra ve Zürih antlaşmalarının Kıbrıs'ta tam olarak uygulanmasını sağlamakta kararlıyız. Bu açıklama Bakanlar Kurulu Sözcüsü Ali İhsan Göğüş tarafından basına açıklandı. Kararlıyız sözcüğünün ne anlama geldiğini Kıbrıs Rumları da Yunanistan yönetimi de kavrayamadı. Bu sözün hükümetin değil devletin sözü olduğunu anlamadılar. 23. ayrımın sonu. Sayfa 166. Devamı 24. ayrımda.